Ayrım 13.
Bu çocuklara ödül olarak oyuncak verilmez. Bu da çocukların oyuncaklarını kendilerinin yaratması demektir. Gecekondu çocuklarının kartondan inanılmaz güzellikte kızaklar yapıp merdivenleri yıkılmış eski binalara dayadıklarını, bazı çocukların da eski lastiklerden ipler ve kutularla çekçek arabaları ve makaralar yaptıklarını gördüm. Orta sınıftan hiçbir çocuk böyle şeyler yapmaz. Yapmasına da gerek de yoktur. Ama sonunda yaratıcılığını kısa sürede yitirir. Gecekondu çocukları kendi evlerinin çok ötelerindeki yerleri tanırlar. Orta sınıftan gelen akranlarına göre yetişkinlerle eşitlik düzeyinde daha yakın ilişkiler kurarlar. Bu çocuklar sınıfta yaramazdırlar, söz dinlemezler. Aslında böyle olmaları da gerekir. Çünkü sınıf, yarı özgür insanları bile kuşkulandıracak bir ortamdır. Alt sınıflarda okula karşı bugün bile sürüp giden bir saygısızlık vardır. Çünkü okul, kökeni bakımından orta sınıfa ait bir olgudur. Cinsel bakımdan da gecekondu çocukları daha özgürdür. Birisi bana, yaşamında öteki çocuklarla doğal olarak cinsel ilişkide bulunmadığı bir dönem hatırlamadığını söyledi. Herkes öyle yapıyormuş. Gecekondu okullarında öğretmenlik yapanlar, çocuk cinselliğini bastırmanın olanaksızlığından söz ederken şöyle diyorlar. İlginç bir şey bu. Çocuklar bayılıyorlar ve cinsellik büyük Amerikan demokrasisi, tek tanrıcılığı geliştiren İbranilerin tarihe katkısı, Brezilya'nın başlıca ihraç maddeleri olan kahve ve kauçuk üzerine bir dersten kat kat ilginç. Bu yüzden merdivenlerde sevişiyorlar. Ertesi günde okula gelmiyorlar. Çağımız Amerika'sında özgür çocukluk diye bir şey varsa bu, çocukluk mitinin en az geliştiği alt sınıflarda vardır. Öyleyse neden bu çocuklar orta sınıfın çocuklarından daha kötü oluyorlar? Bu sorunun yanıtı belki de çok açık. Ama ben gene de gecekondu bölgelerindeki yaşam ve öğretmenlik deneyimlerime dayanarak yanıt vereceğim buna. Gecekondu çocukları yetişkinliğe ulaşıncaya dek zeka bakımından ötekilerden geri olmadıkları gibi büyüdüklerinde zekaca geri kaldıkları da tartışılabilir. Alt sınıf çocukları çevremizdeki en zeki, en parlak, en üzgün çocuklardır. Böyle olmaları kendi başlarına bırakılmalarındandır. Testlerde başarılı olamıyorlarsa çocukların değil testlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu çocuklar daha sonra orta sınıfınkinden çok değişik bir gerçeklik ilkesiyle karşılaştıklarında kuruyor, eziliyorlar. Ekonomik ezikliklerinden hiçbir zaman kurtulamıyorlar. Demek ki bu kayıtsız, imgelemden yoksun yetişkinleri yozlaştıran şey, gün be gün uygulanan baskılar, onların genişlemek isteyen kişisel özgürlükleri üzerindeki eksilmeyen sınırlamalardır. Başıboş çocuklukları değil. Gecekondu çocukları da ancak göreceli bir biçimde özgürdürler. Gene de bağımlıdırlar. Ekonomik bir sınıf olarak ezilmektedirler. Bu da çocukların hepsinin bir an önce büyümek istemeleri için iyi bir nedendir. O zaman hiç değilse evden ayrılıp sonunda istediklerini yapma olanağını elde edebileceklerdir. Çocukların ana babalarının istediklerini yapabileceklerini, ana babaların da çocukların istediklerini yaptıklarını sanmalarında garip bir alay gizlidir. Büyüdüğüm zaman sözüyle, ah yeniden çocuk olsam sözü, aynı özlemi dile getirir. Yaşamlarının en kuru dönemini geçirdiklerinden bu çocuklar sevgi ve cinsellik üzerine düşler kurarlar. Çoğu zaman ana babalarının çektikleri güçlükleri gördüklerinde kendi kendilerine onlar büyüdüğü zaman bu sıkıntıları çekmeyeceklerine büyük yeminler ederler. Mutlu evlilikler ya da hiç evlenmemek üzerine görkemli düşler kurarlar. Evlenmemek üzere düş kuranlar hatanın ana babalarında değil de kurumda olduğunu fark eden daha zeki çocuklardır. İstedikleri gibi harcayacakları bir sürü paraları olacaktır. Sevgiyi, ünü bol bol tadacaklardır o zaman. Olduklarından yaşlı görünmeye çalışır, genç göründükleri söylendiğinde kendilerini aşağılanmış duyarlar. Çocuklara özgü bedensel yoksunlukların doğurduğu bilgisizliği saklamak için büyük bir çaba gösterirler. Riken, Sex in Man and Woman'ından Erkek ve Kadında Cinsellik, bir örnekle çocukların sürekli karşılaştıkları küçük, katı yürekli horlanmaları açıklamaya çalışalım. 4 yaşında bir çocukla ana babasının bahçesindeki bir ağaçta ciklet yetiştirdiğini söyleyerek alay ediyordum. Biraz ciklet aldım ve küçük paketçikleri iple ağacın alçak dallarına astım. Çocuk ağaca çıkıp bu cikletleri topladı. Cikletlerin ağaçta yetişmediğinden hiç kuşkulanmadı. Kağıda sarılı olduklarına da dikkat etmedi. Bu cikletlerin değişik zamanlarda çiçek açtıklarından değişik tatlarda oldukları yolundaki açıklamamı rahatça kabul etti. Ertesi yıl ona ciklet ağacını anımsattığımda eski saflığından çok utanmıştı ve bundan söz etmeyelim dedi. Bazı çocuklar kolayca kanmalarıyla hiç durmadan alay edilmesine karşı çıkarken, üzücü bilgisizliklerinin hoşa gittiğini görerek bunu kadınların da yaptığı gibi kullanmaya kalkarlar. Kucaklanıp öpülmek umuduyla bile bile olmadık şeyler söylerler. Ama aynı şeyi ikinci kez kullanamayınca şaşırırlar. Çocukların anlayamadığı şey bilgisizliklerinin gülünç sayıldığıdır. Bu bilgisizliğin özel belirtilerinin değil. Çünkü çocukların çoğu yetişkinlerin rastgele düzenini sağlam bir açıklama bulunduğu zaman bile bu düzen kendisine yeterince açıklanmadığı için anlamaz. Ama durum ne olursa olsun, çocuğun bilgi düzeyini düşünürsek vardığı sonuçlar mantıksal bakımdan çok doğrudur. Benzer biçimde yetişkin bir insanda yabancı bir gezegene gidip oradakilerin evlerinin damlarında ateş yaktıklarını görse, kendine göre bir açıklama yakıştırabilir. Ama kendi değişik geçmişine dayanacağı için vardığı sonuç başkalarına gülünç gelebilir. İnsanlarını ve dilini bilmediği yabancı bir ülkeye giden birisi çocukluğunu yaşar. Demek ki çocuklar yetişkinlerden daha özgür değildirler. Çocuklar kendi dar yaşamlarının sınırlamalarıyla doğru orantılı bir istek düş dünyasıyla, bedensel yetersizlik ve gülünçlüklerinden gelen hoş olmayan bir duyguyla yüklüdürler. Ekonomik olsun, başka bakımlardan olsun, bağlılıklarından sürekli utanç duyarlar. Anne ne olursun? Gündelik yaşamda aslında çok doğal olan bilgisizliklerden dolayı aşağılık duyarlar. Çocuklar günün her anında baskı altındadırlar. Çocukluk cehennemdir. Bunun sonunda ortaya çocuk dediğimiz o güvensiz, bu yüzden de saldırgan, hep savunma durumunda olan huysuz küçük yaratık çıkar. Ekonomik, cinsel ve genel psikolojik baskılar kendilerine utangaçlık, yalancılık ve nefret biçiminde gösterir. Bu hiç de hoş olmayan özellikler sonunda çocuğun toplumun geri kalan kesiminden kopmasına yol açar. Bu yüzden çocukların yetiştirilmesi, özellikle kişilik gelişmesinin en zor evrelerinde seve seve kadınlara bırakılmıştır. Kadınlar da aynı nedenle bu kişilik özelliklerini kendilerine taşırlar. Çocuk sahibi olmanın getirdiği bencil bir övünç duygusunun dışında, erkeklerin çoğu çocuklarla hiç ilgilenmez. Erkeklerin arasında çocuklara gerekli siyasal önemi verenlerin sayısı çok azdır. Böylece çocuklara gerekli siyasal önemi vermek, eskiden de çocuk olan ve hala baskı altında bulunan çocuk kadınlara, feminist devrimcilere kalır. Kadın devrimi için hazırlanan her programa çocukların ezilmişliğini de almak zorundayız. Yoksa biz de çoğu zaman erkeklere yüklendiğimiz yanlışı yapmış oluruz. Bu yanlış, çözümlememizde yeterince derine inmemek, bizi doğrudan doğruya ilgilendirmiyor diye önemli bir baskı alt katmanını atlamaktır. Bunu söylerken, kadınların çoğunun çocuklarla aynı yere konmaktan bıkıp usandıklarını çok iyi biliyorum. Başka kimsenin değilse, çocukların, artık bizim de görevimiz ve sorumluluğumuz olmadığı savı, devrimle isteyeceklerimize önemli bir varsayımsal temel olacaktır. Birlikte uzun süre acı çektiğimizden, Çocuklara karşı belli bir şefkat ve anlayış geliştirdik. Şimdi bunu yitirmemeliyiz. Çocukların nerede olduğunu, neler çektiklerini biliyoruz. Çünkü bizler de hala aynı tür baskılar altındayız. Uğrunda katlandıkları yüzünden çocuğunu öldürmek isteyen yaygın bir istek, bir anne çocuğunun çaresiz olduğunu, kendisi gibi aynı kişi tarafından ezildiğini kavradığında o çocuğu sevmeyi öğrenecektir. Nefreti dışarıya akacak ve içinde anne sevgisi doğacaktır. Ama biz daha fazlasını istiyoruz. Son adımımız, sonunda ezilenleri birleşmeye götüren kadınlık ve çocukluk koşullarının kendilerini ortadan kaldırmak, bütünüyle insancıl koşullara giden yolu açmak olacaktır. 5. Irkçılık, insan ailesi içindeki cinsellik. Esir özgürleşse de kadın olduğu yerde kalabilir. Ama kadının özgürleşmesi ve esirin yerinde kalması diye bir şey düşünülemez. Angelina Grimk, Theodor Weld'e yazdığı bir mektuptan. Yapılması gereken şey, benim kanımca bütün bu sorunların özellikle de beyaz kadınla kara derili erkek arasındaki hastalığın açığa çıkarılması, deşilip çözülmesidir. Öyle sanıyorum ki bunu olduğu gibi ortaya çıkarırsak hepimiz, tüm ulus çok şey kazanacağız. Eldridge Cleaver, Oluşum Üzerine. Cinsellikle ırkçılık arasındaki bağıntıyı özel olarak ele alan ilk Amerikan kitabı, Calvin Herndon'un Sex and Racism in America'sıdır. Amerika'da cinsellik ve ırkçılık. Kitabın hem kara deriller hem de beyazlarca çok tutulması, herkesin uzun süredir bildiği şu gerçeği doğrulamıştır. Cinsellikle ırkçılık ayrılamayacak biçimde iç içe girmiştir. Bununla birlikte Herndon, bu ilişkinin derinliğini yeterince kavrayamadığından, yalnızca açıkça ortada olan şeyleri, beyaz erkeklerin kara derili kadınlardan, kara derili erkeklerin ise beyaz kadınlardan hoşlandığını, kara derili erkeklerin kara derili kadınlara saygı duyamadıklarını, beyaz erkeklerin beyaz kadınların karşısında heyecanlanmadıklarını, beyaz kadınların kara derili erkeklerden gizli gizli hoşlandıklarını ve onları merak ettiklerini, kara derili kadınların beyaz kadınlardan nefret edip onları kıskandıklarını ve bunun gibi anlatmıştır. Gene de kitap, benzer birçok kitap ve yazı gibi hemen büyük dalgalanmalar yaratmıştır. Bu neden böyle olmuştur? İlk insan hakları hareketi hakikati uzun süredir bastırmıştı. Duruma uydurulan ve eli kolu bağlanan bu hareket, dört bir yanda dolaşıp fısıltıyla zenci sorunundan söz ediyordu. Kara derili insanlar rengi bozuk insanlardı. Onlar da kara derili olmayanların istedikleri yalın şeyleri istiyorlardı. Halkız biz. Bunun üzerine beyazlar büyük bir nezaket göstererek, görüşlerini süzgeçten geçirerek açıkça ortada olan bedensel, kültürel ve psikolojik ayrılıkları görmezlikten geldiler. Pis zenci gibi sözcükler kullanılmaz oldu. Kız kardeşin onlardan biriyle evlensin ister miydin gibi sorular bağışlanmaz bir beğenisizliğin, terbiye eksikliğinin belirtisi sayılmaya başlandı. Sen ön yargılısın suçlaması dilden düşmez oldu. Martin Luther King, bu suçluluk duygusunu liberal Hristiyan retoriğiyle birleştirerek ustaca kullanmayı bildi. Ama sonra kara güç geldi. Tüm ulustan, özellikle kara derillerle yan yana çalışan işçi sınıfından bir "ben sana söylemiştim" homurtusu yükseldi. Kara derillerin asıl ele geçirmek istedikleri şey bizim gücümüz, kadınlarımızın peşindeler. Eldridge Cleaver'ın Soul on Ice'daki Buz Üstünde Can, açık sözlülüğü perçinledi bunu. Irk sorununun büyük ölçüde cinsel olan yanı olduğu gibi ortaya döküldü. Kendi içinde de kara güç hareketi özel bir maçizmoyla daha çok uğraşmaya başladı. Bir yandan erkekliği vurgularken öte yandan ırkçılığa ve sınıfsal haksızlıklara karşı çıkıyordu. Ama kara güçün düşmanlarını sarsıp kendine getiren içindeki maçizmo ögesi olmadı. Hareketin bu yanı yönetimin kendisince, liberal yönetimce, Aslında Moynihan'ın kara analık üzerine sunduğu bildiride, kara deriller arasında tanımladığı o büyük hadım edilme kompleksini yarattığı bile söylenebilir. Ya da yeni sol tarafından bile hemen hiç ele alınmadı. Kara derili erkeklerin de sonunda tüm erkeklerin istediklerini isteyecekleri açıkça anlaşılıyordu. Kadınların üstünde olmak. Hiç değilse işin bu yanı güven vericiydi. Kara derili erkekler beyaz güzeller yerine kara derili güzellere ilgi duyabilirlerdi. Son zamanlarda yayımlanan kara derili kadının çifte yükünden ve kendisini seven bir eşten yoksun olduğundan yakınan yazıları kuşkuyla karşılamak gerekir. Evin ve ailenin saflığı sonunda belki tutuculuğa ve her şeyi önceden bilmeye yol açabilirdi. Hayır, beyazları kızdıran kara derili erkekler değildi. Eylem içindeki erkeklerin ne olduğuydu? Güç, egemenlik. Şimdi kara derili erkekler de ortaya çıkıp erkeklerin egemenlik mücadelesine katılmışlardı. Biz de sizin sahip olduklarınızı istiyoruz. Artık step dansı yaptığımız yeter. Beyaz erkekler rahat bir nefes alıp silahlanmaya başladılar. Bu işle nasıl başa çıkacaklarını biliyorlardı. Çünkü bir kez daha erkeklerin karşısına erkekler çıkıyordu. Bir silahlı, egemen güce karşı başka bir egemen güç. Alanlarını belirleyen savaş çizgilerini sevinçle çizdiler. İnsan hakları hareketlerini beyaz Amerikalılar katında kabul edilebilir kılmak için saklanan bu hakikat nedir? Cinsellikle ırkçılık arasında bu konuda yazılan her kitabın böylesine çok satılmasını sağlayan ne gibi bir ilişki vardır? Sıradan insanın korkuları, iş zenciye gelip dayandığında neden böylesine cinsel bir özellik göstermektedir? Yalnızca bir zenciyi görmek bile beyaz erkekte neden hemen güçlü cinsellik duygularını uyandırmaktadır? Neden kara derili erkekler beyaz kadınların peşinden koşmaktadır? Neden ırksal önyargılar çoğu zaman cinsel açıdan dile getirilmektedir? Neden ırkçılığın en aşırı belirtisi çoğu zaman hadım etme ile birlikte linç etme biçiminde ortaya çıkmaktadır? Cinsellikle ırkçılık arasındaki bağıntı belli ki hiç kimsenin girmek istemediği ölçüde derin bir konudur. Bu bağıntı yüzeyden incelenmiş olsa da yeni hareketin 10 yıllık geçmişi içinde cinsellik ve ırkçılıkla ilgili yeni bir yanlışlar dizisi, yeni bir dogma çıkmıştır ortaya. Örneğin ezilenler arasında kim kimdir de, Çalışma Bakanlığı'nın son istatistiklerine bir dipnot, 1969'da yıl boyunca tam gün çalışan beyaz erkekler ortalama 6.497 dolar, kara derili erkekler 4.285 dolar, beyaz kadınlar 3.859 dolar, kara derili kadınlar da 2.674 dolar kazanıyorlardı. Oysa kara derili kadınların ekonomik bakımdan en altta oldukları ancak kadın kurtuluş hareketinin etkin olduğu köktenci çevrelerde kabul edilmiştir. Karşın, beyaz erkek, beyaz kadın, kara derili kadın, kara derili erkek sıralanışı hala geçerlidir. Sonra Mailer, Potoretz ve diğerleri tarafından geliştirilen zekaya karşı zenci düşmanlığı vardır. Bu, daha sonra özellikle kara derili erkeğin cinsel bakımdan daha güçlü olduğu gizemiyle Cleaver tarafından sürdürülmüştür. Sonra da Afrika'nın kara rahmi, Afrika giysileri içinde büyük kara derili ana. Ne var ki cinsel ırkçılığın böyle yüzeysel bir biçimde yansıtılması, sorunu değişik bir biçimde bu kez yönetime düşman olan erkeklerin çıkarlarına uygun olarak saklamak içindir. Bu bölümde ben ırkçılığın cinsel bir olgu olduğunu göstermeye çalışacağım. Bireyin ruhundaki cinsellik gibi ırkçılık da ancak aile içindeki güç sıralanışı açısından anlaşılabilir. İncil'e göre ırklar insan ailesi içindeki çeşitli ana babalarla çocuklardan başka bir şey değildir. Cinsel sınıfların ortaya çıkması gibi ırkların bedensel yapıya göre ayrımının kültür bakımından önemli olması yalnızca eşit olmayan güç dağılımından doğmuştur. Bu yüzden ırkçılık cinselliğin uzantısıdır. 1. Irksal aile. Oedipus Electra, sonsuz üçgen. perde arkasındaki genel ev. Amerika'daki ırksal ilişkilere, çekirdek aile içindeki güç sıralanışının büyütülmüşü olan bu ilişkilere bir bakalım. 2. Dipnot. Burada yalnız iyi tanıdığım için ülkemizdeki ırk ilişkileri üzerinde duracağım. Ama hiç kuşkum yok ki aynı benzetme uluslararası siyasete ve 3. dünya siyasetine de uygulanabilir. Beyaz adam babadır, beyaz kadın karı ve annedir. Kadının toplum içindeki yeri erkeğe bağlıdır. Kara deriller çocuklar gibi beyaz erkeğin mülküdürler. Karaların bedensel ayrılıkları onların, tıpkı çocukların yetişkinler karşısında kolayca fark edilebilen bir tutsak sınıf oluşturmaları gibi, bir alt sınıf olarak dalgalanmalarına yol açar. Bu güç sıralanışı nasıl çekirdek aile içinde cinsellik psikolojisini yaratıyorsa, burada da ırkçılığı yaratır. Daha önce erkekteki Oidipus kompleksini babanın egemenliğine zorla boyun eğme sonunda doğan bir nevroz olarak tanımlamıştık. Bu yorumu kara derili erkeğin psikolojisine uygulayalım. Kara derili erkek önce beyaz erkek tarafından ezildiği açık olan beyaz kadına yakınlık duyarak kendini onunla özdeşleştirir. İkisinin de baba tarafından hadım edilmeleri, yani iktidarsız, güçsüz kılınmaları yüzünden katlanmak zorunda kaldıkları psikolojik baskının türünde, bu baskıların cinsel baskılar olmasında, bunun etkisiyle oluşan kişilik yapılarında büyük benzerlikler vardır. Bu baskıdan dolayı kara derili erkekle beyaz kadın arasında anne ile çocuğu babaya karşı birleştiren türden özel bir bağ oluşur. Bu bağ, beyaz kadınların kendilerini çoğu zaman tek tek kara derili erkeklerle siyasal bir biçimde de köleliğin kaldırılması hareketiyle, bakınız Harriet Beecher Stowe, günümüzdeki kara derili hareketle özdeşleştirmelerini açıklar.